İki yeşil susamuru, buket uzuner.
Ayrım 32.
Kanepede uyuyan kedinin cinsiyeti yazılanlara uymuyordu. Bu kedi dişiydi. Üç renkli kedilerin dişi olduğunu ben de Nilsu Baran'ın babasından öğrenmiştim. Adı Nane olmalı bu hanım kızın dedim. Söze bir yerden başlamak gerekiyordu. Oltalı bir cümleyle başladım ben de. Efendim? Şaşırmıştı Nehir'e Gümüş. Kedinizin adı Nane olmalı diye yineledim. Benim kedim mi? Yüzüme baktı, sanki bir şeyler arandı yüzümde. Dişi olduğu doğru ama adı Viking'dir. Sesi kuşku doluydu. Nane'yi dedi. Nane'yi bir kedi adı olarak düşünmeniz hayli ilginç. Evin arka odalarına açılan dar koridordan incecik bir müzik yayılıyordu salona. Tanıdık, güzel bir saksofon sesi. Jean Garberek bu diye haykırdım. Sever misiniz dedi buz gibi bir sesle Nehir'e Gümüş. Şaşırma sırası bana gelmişti. Tam ağzımı açacaktım. İçeriden 40 yaşlarında uzun boylu, sakallı, tel çerçeve gözlüklü, hoş bir adam gülümseyerek salona girdi. İlk bakışta sıcakkanlı, rahat ve neşeli bir insan izlemi veriyordu. Ben mi öyle sanmıştım? Adam gülümseyerek elimi sıktı. Elleri ılık ve samimiydi. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Cem, nasılsınız? Cem? Oğlum Cem, 2 gün önce İstanbul'a döndü. Yıllardır yurt dışındaydı diye açıkladı Nehir'e Gümüş. Daha doğrusu iyice karıştırdı. Arkama yaslandım, derin bir soru kaldım. Nefes kesen bir oyunun başlamak üzere olduğunu hissediyordum. Ocağın altını kapattım ama biraz demlenmesi gerekir, değil mi anne? Ah evet, en az yarım saat kadar. Adanın Cem olduğunu söyleyen, hiç inanmamıştım tabii. Adam neşe ve enerjisini dalga dalga çevresine yayarak bana döndü. Annemin buhara pilavı meşhurdur. Tam gününe denk geldiniz, mutlaka tatmalısınız. Tabii ya, buhara pilavından haberim var. Öyle mi? Diye yeniden şaşırdı NG. Bunu pek az kişi, ancak çok yakınlarım bilirler oysa. Artık kozlarımı açmak vakti gelmişti. Bridge'de Grand Slam yapacak birinin keyfiyle ağzımı açtım. Nilsu Baran'dan öğrendim. Kimden? Diye haykırdı Nehir'e Gümüş. Sesi bir çığlık gibi uçtu ve duvarlara çarpıp parçalandı. Nilsu Baran dedim, biraz çekinerek bu kez. Arkadaşınız Cahide Hanım'ın oğlu Teoman'ın genç sevgilisi. Derin bir sessizlik aramıza düşmüş güçlü bir bomba gibi patladı. Sessizlikten kulaklarım uyuştu. Sanırım biraz suçluluk duygusuyla içimi doldur. Oturduğu koltukta iğne batmışçasına dimdik dikilen Nehir'e Gümüş azarlar gibi sordu. Nereden tanıyorsunuz bu insanları siz? Rengi solmuş, canı sıkılmıştı. Hay Allah, ne yaptım ben? Nehir'e Gümüş'ün oğlu Cem olduğunu iddia eden adam ayağa kalkıp ona doğru eğildi. İyi misiniz anne? Size su getireyim mi? Uçarcasına mutfağa gitti. Salonda yalnız kaldığımızda NG fısıldayarak sordu. Kimsiniz siz? Niçin buradasınız? Ne istiyorsunuz benden? Kendimi öyle suçlu, öyle berbat hissettim ki hemen o evi terk etmek, çabucak kaçmak geldi içimden. Beni en çok rahatsız eden, saygı duyduğum bir yazarın huzurunu kaçırmış olmamdı. O sırada elinde su bardağıyla mutfaktan gelip annesine şefkatle su ikram eden oğul, yüreğimi burkan bakışlarla onu izliyordu. Daha fazla dayanamadım. Bakın, sizleri üzmek istemedim fakat elimdeki tek ipucu sizsiniz ve ben bu düğümü çözmek zorundayım. Genç bir kadındı. Bana bir dosya bıraktı ve ortadan kayboldu. Eğer yazdıklarımın bir sonu olsaydı burada olmazdım. Ama bir şeyler eksikti ve sanki o bunu benim ortaya çıkartmamı istiyordu. Söylediklerimden pek bir şey anlamamış gibi baktılar. O zaman dosyayı çıkarttım ve onlara verdim. Beni tümden unutarak 2 saat kadar bir define haritası inceler gibi içine düşerek okudular dosyadaki sayfaları. Arada bir Nehir'e Gümüş'ün heyecanlı, hayret dolu ünlemleri duyuluyordu. Okuma saati bittiğinde ayaklarım uyuşmuş, acıkmış ve sıkılmıştım. Başımı kaldırıp NG ile göz göze geldiğimde sanki o aniden yaşlanmış ve hastalanmış göründü gözüme. İnlemeye benzer bir şeyler mırıldandı, anladım. Annem mümkünse şimdi gitmenizi rica ediyor dedi oğlu, Cem olduğunu iddia eden adam. Daha önce de birkaç yerden kibarca kovulduğum olmuştu, olmuştu olmasına ama ilk kez utanıyor ve üzülüyordum. Beri yandan da çok meraklanıyordum. Neler oluyordu, neler bitiyordu? Hastalandığı besbelli Neyre Gümüç'ü bu durumda daha fazla zorlamak zalimlik olacaktı. Kalktım, çantamı ve Nilsu Baran'ın dosyasını alıp kapıya yöneldim. Tam çıkarken beni kapıya kadar geçiren adama dönüp, size tuhaf gelir mi bilemeyeceğim ama başından beri sizin aslında Teoman olduğunuzdan kuşkulanıyorum ben dedim. Adamın rengi attı. Hiç yanıt vermeden kapıyı üzerime sertçe kapattı. Eve döndüm. Birisi bana bir oyun oynamıştı. Bundan hiç kuşkum yoktu artık. Gizli kalması gereken bir şey ya da şeyleri, belki önemli bir sırrı çözmek için beni kullanmak istemiş ama başarılı olamamıştı. Neler oluyordu tam bilmiyordum. Fakat meraklandığım kadar kaygılandığımı da ayrımsıyorum. Üstelik romana son cümleyi yazıp noktayı da koymam gerekiyordu. Bitmemiş bir kitap, yazarını yakıtsız ve paraşütsüz havada kalmış bir pilot gibi deliye çevirir. Bir yandan gerçeği bilmek arzum, bütün yaratıcı pınarlarımı kurutmuş, bütün eklemlerimi kilitlemişti. Birkaç kez Nehire Gömüç'ün telefonunu çevirdim, evinin önünden geçtim ama son anda hep vazgeçtim. Artık ben kendi romanının sonunu merak eden bir yazardım. Beni arayanlardan kaçıyor, telefonu, kapıyı kimselere açmıyordu. Nehire Gömüç'ü ziyaretimden 13 gün sonra motosikletli ve kasklı bir adam kapıyı çaldı. Uykusuz, iştahsız ve keyifsiz açtım kapıyı. Size bir APS mektup var efendim. Mektup daktilo ile yazılmıştı ve ondan geliyordu. Romanla ilişkisi nedeniyle buraya aynen alıyorum. Eylül 3, 1990 İstanbul. Sayın yazar hanım. Bir süre önce beni evimde ziyaretiniz sırasında aniden rahatsızlanışım ve size ev sahipliği yapmayışım konusunda anlayış göstereceğiniz ümidiyle bağışlanmayı umuyorum. Şimdi size anlatacaklarım o akşamki ziyaretiniz esnasında başlayıp halen süren ve yaşamım boyunca uyurken, gülerken ve ölürken bile beni rahatsız edecek hummanın nedenini açıklayacaklar umarım. Amerikan Kız Koleji'nde öğrenci olduğum yıllarda en yakın arkadaşım sizin elinizdeki dosyada adı geçen Cahide adıyla tanımlanan genç kızın ta kendisidir. Siyah gür saçları, yeşil çekik gözlü, iri kemikli, uzun boyunlu ve çok hoş bir kız olan bu can arkadaşımın adı Nilüfer Caneri. Onun da kökleri annesi tarafından Gürcü atalarına doğru gururla uzanırdı. Nilüfer'e karınca lakabı, ince beli, bana çekirge takma adı yerinde duramaz oluşumdan ötürü takılmıştı. Nilüfer'le ben tam anlamıyla içtikleri su ayrı gitmeyen iki arkadaş olmamıza karşın karakterlerimiz son derece zıt, inanılmaz karşıtlıktaydı. Benim dışa dönük, atılgan ve gerçekçi oluşum kadar içe dönük, alıngan, kararsız ve kırılgandı o. Ama ikimizin çok önemli bir ortak yanı öylesine güçlüydü ki bu bizi sonuna kadar birbirimize bağladı diyebilirim. Edebiyat, insan ve güzellik. İşte Nilüfer'le ben bu üçüne sevdalandık, doğal olarak da birbirimize. Nilüfer özellikle şiire, ben roman ve hikayeye düşkündüm. Okul defterimizin arka yaprakları, birbirimize heyecanla yazdığımız, yeni keşfedilmiş yazarların, şairlerin eserlerinden alıntılarla doluydu. İkimizin yaşamından da hiç çıkmadı bu tutku, hiçbir zaman. Tanınmış bir hekim olan babası Hilmi Bey, Nilüfer'in okuyup iyi meslek sahibi olmasını, daha sonra hayırlı bir izdivaç yapmasını istiyordu. Onun bu aydın, çağdaş ve Atatürkçü tutumuna karşı annesi Nilgün Hanım tutucu, katı ve sertti. O kadınların yerinin evi olduğuna inanır, kızının bir an önce baş göz olup ailesini kurmasını isterdi. Nilgün teyze dediği dedik inatçı biraz da aksi bir kadındı ve Nilüfer'in benimle arkadaşlık etmesinden hiç hoşlanmazdı. Lise ikinci sınıfa gidiyorduk. Her şey Ankara'daki Amerikan sefaretinden gelen bir kültür ekibinin okulumuzu ziyareti sırasında başladı. Sefaret mensupları, dilimi bağışlayın, insan yaşadıklarının tarihini anılarından dökülen dille yansıtır bilirsiniz. Yani elçilik elemanları arasında bulunan çok yakışıklı, uzun boylu, kızılımsı sarışın bir genç adama kısacık bir bakış sonucu tutulan Nilüfer'in ilgisi karşılıksız kalmamıştı. Önceleri bana bile şaka gibi gelen bu bir bakışta aşk, kara sevda denilen aşk hastalığına hepimizi inandıracak bir sona doğru hızla ilerleyecek ve genç aşıkları tehlikeli uçuruma sürükleyecekti. Öğretmenlerinin ve annesinin ciddiye almadıkları ilk haftalarda Amerikalı elçilik görevlisiyle sık sık Yıldız Parkı ya da küçük muhallebicilerde buluşan Nilüfer, adı Michael olan bu genç adamla evlenip onun yaşadığı Wisconsin eyaletine yerleşmeyi hayal ediyor, mutluluktan bulutların üzerinde dans ediyordu adeta. Bu dönemde de en yakın dostu bendim elbette. O sırada kızının bir yabancıyla flört ettiğini duyan Nilgün Hanım, bırakın sevdalanmayı, evlilik öncesi bakışmayı bile uygun görmediği, hele hele gayrimüslim bir damat adayı düşüncesiyle çılgına döndüğü için ilk olarak kızını okuldan aldı, eve kapattı. Sonra da onu hemen evlendirmek için kolları sıvadı. Evlenince unutur, diyordu. Oysa yiyip içmekten kesildi Nilüfer. Sonra insomnia dedikleri uykusuzluk hastalığına tutuldu. Yataklara düştü zavallıcık. İşte o zaman Nilüfer'in dünya tatlısı, sevecen, yakışıklı ağabeyi Teoman işe el koydu. Teoman kız kardeşi Nilüfer'i hem çok sever hem de çok kollardı. Babalarının çekingenliğe varan kibarlığına, pastelliğe uzanan çekimserliğine, saldırgan ve esnemez bir tavırla reaksiyon veren annesinin yarattığı elektrikli ortamlarda olaya daima o el koyar ve dengeyi sağlamaya çalışırdı. Teoman ağabey önce gidip Michael'ı buldu, onunla konuştu. Babasının rızasıyla iki gencin birleşmelerinde bir engel olmadığını kanarına vardığı sırada Nilgün Hanım çoktan bir damat bulmuş ve her şeyi ayarlamıştı. Tam bir Shakespeare tragediyası. Bir ay içinde gösterişli bir düğünle alelacele evlenen Nilüfer'in kolunda kendisinden 15 yaş büyük, kerli ferli, ciddi, saygın bir doktor vardı. Baran Bey aslında hoş bir insan, tam bir beyefendiydi. Ne malum aşkı memnudan ne de kayınvalidesinin tuzağından haberdardı. Öğrendikten sonra da daha çok bir baba gibi yaklaştığı genç karısına yardımcı olabilmek için çırpındı durdu ama heyhat. Altın bir kafese kapatılmış Baran Ertan'ın karısı Nilüfer yeniden hastalandı, zayıfladı, sarardı, soldu. Artık son sınıfta olan okul arkadaşları bizler üzüntümüzden onun adını bile ansak derin bir hüzne kapılıyorduk. Olgunluk sınavları vardı o zamanlar. Tam onlara hazırlanıyordum ve bana ihtiyacı olduğunu bile bile üstelik içim yana yana eve kapanmış ders çalışıyordum. Hava değişikliğinin küçük karısına iyi geleceğini düşünen Baran Bey, Nilüfer'i alıp İzmir'e taşındı. O yıl ben de hukuk fakültesine kaydolmuştum ve hikayelerim yeni yeni dergilerde görünmeye başlamıştı. Daha sonra oğlum Cem'in babası olacak Enver Ziya ile tanışıp flört edişim de aynı zamana denk düşer. Bir komitacı olan ilk eşim Enver Ziya, oğlumuz Cem 3 yaşındayken bir tren yolculuğunda öldürüldü. Polis kayıtlarında hala kayıp olarak geçer. Böyle karışık bir dönemime rastladığı için bir yıldan fazla bir süredir İzmir'de yaşayan Nilüfer'le yazışmak dışında başka bir iletişim kuramıyordum. Halbuki bana bir kız kardeşten yakın olan Nilüfer'e mutlaka destek olmak, sahip çıkmak gerekiyordu. Onu İzmir'de ziyaret ettiğimde o zarif, o alımlı genç kızdan geriye, yorgun, hayalet bakışlı, ruh gibi bir kadın kalmış olduğunu dehşetle görmüş, kocası Baran Bey'in özel vitamin kürleri ve balık yağlarının bir işe yaramadığını anlamıştım. Nilüfer, Michael'ı unutamamış, eriyip gidiyordu.
Ayrım sonu.